Erdoğan koltuğunda kalmak için her şeyi yapar. Her şeyi. Her şeyi göze alabiliriz. Çünkü Erdoğan için ülke değil, kendi koltuğu önemli. Kendi geleceği önemli. Gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış ve bütün dünyanın bildiği bir gerçeği ne zamana kadar saklayacak ve aklanmaktan kurtulacak? Yok öyle bir şey.
Sizin bugüne kadar Eskişehir'le birlikte 56 miting oldu şimdi. Selvi Hanım bunların çok azında beraberinizde göründü sizinle birlikte. O neden katılmıyor ve sizce bu halk nezdinde nasıl bir etki yaratıyor?
Eşim benden bağımsız olarak zaten gidiyor, çalışıyor. Örneğin Erzurum'a gitti. Erzurum'da kadın milletvekili adayımız vardı. Ona destek verdi. Diğer yerlere de gidiyor, çalışıyor. İstanbul'a gidiyor, çalışıyor. Yani kadın milletvekili adaylarımız da kadın kollarıyla çalışıyorlar. Arada bir de benimle beraber mitinge katılıyor. O kadar. Yani çalışıyor fiilen.
Peki karşı tarafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın da iktidar yanında miting yaptığını siz söylediniz. Evet. YSK'ya başvurdunuz CHP evet. olarak. Orada çift taraflı bir, çift koldan bir çalışma var. YSK'da tüm taleplerinizi reddetti. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hukuka güveniniz sarsılıyor mu örneğin bir vatandaş olarak?
Hukuk yok ki Türkiye'de. Yani bir şey olacak ki güvenelim veya güvenmeyelim. Olmayan bir şeye nasıl güveneceğiz? Türkiye'de hukuk yok ki. Türkiye'deki anayasayı bizzat Cumhurbaşkanı kendisiz çiğniyor. Üstelik namusu ve şerefi üzerine yemin ettiği halde. Namus ve şeref kavramının bu kadar ayaklar altına alan ikinci bir kişiyi ben hayatımda hiç duymadım, görmedim. Toplumun değer verdiği iki kavramın bu kadar aşağılanması, toplumun aşağılanması anlamına gelir. Hangi gerekçeyle meydanlara çıkıp iktidar partisine oy istiyor? O zaman neden parlamentoda namusu ve şerefi üzerine yemin etti? Sordum, Sayın Cumhurbaşkanı sizin için namus ve şeref kavramı ne anlama geliyor diye. Çıkıp söylesin bakalım. Benim için namus, benim için şeref şu anlama geliyor desin. Benim böyle bir kavramdan haberim yoktur da diyebilir. Ben bu kavramlara değer vermiyorum da diyebilir. Ama bu toplumun, dünyadaki bütün uygar dünya namus ve şeref kavramına önem verir. O konuda yemin ettiyse geri adım atmaz, verdiği sözün arkasında durur.
Kemal Bey, sizin bir kardeşinizin işsiz olduğu yansımıştı geçmiş dönemde medyaya.
Yo, çalışıyordu da inşaatta bekçilik yapıyordu.
Evet. O süreç sonrası şöyle diyenler de oldu. Yani kendi kardeşine iş bulamıyor vesaire sağlamıyor diye. Tabii siyasette nüfus kullanımı dediğimizde bir handikap var.
Evet.
Şimdi ne düşünüyorsunuz?
Kardeşim sizdeki çalışıyordu. Yani onlar düşünüyorlar ki ben torpil yapacağım kardeşime. Hak etmediği yerlere getireceğim. O zaman ben topluma güven vereceğim. Bak kardeşim hak etmediği halde buraya getirdim. Dolayısıyla siz de bana güvenin. Ben bu anlayışta siyaset yapmıyorum zaten. Bu kendi yaptığı israfı, israfa meşruiyet kazandırmak için Diyanet İşleri Başkanı ve Papa'yı kullanmaya benzer. Benim böyle bu taraklarda bizim yok. Ben böyle bir şey yapmam. Benim ahlakımla onların ahlakı arasında Ağrı'da kadar fark var.
Şimdi efendim iktidar söylemlerinde 2023 hedefi vardı. Şimdi 2053'e kadar bir hedef uzamış görünüyor. Evet. 2053 telaffuz edilmeye başlandı. Siz ise 4 yıl için diyorsunuz bana evet. oy verin.
Evet.
Bu 4 yıl isteği biraz naif kalmıyor mu? Ve sizi halkın nezdinde ya 4 yıl istiyor sadece diye düşünmüyor mu? Yani
hayır.
Sizce etkisi nasıl?
Bence etkisi çok iyi. Nedeni de şu. Onların 13 yılda yapamadıklarını ben 4 yılda gerçekleştireceğim diyor. Onların 13 yılda bozdukları Türkiye dengesini ben 4 yılda düzelteceğim diyor. Türkiye zengin bir ülke, güçlü bir ülke Türkiye. Kaynaklarını verimli kullanamıyor. Ben eski maliyeciyim. Kaynakların nasıl sağlanacağı, bütçenin nasıl yapılacağı, harcamaların nasıl yapılacağını gayet iyi bilirim. Onlardan çok daha iyi bilirim. Dolayısıyla 4 yıllık bir süre sonucunda onlar bir daha iktidar olamayacaklardır. 4 yıl içinde benim vereceğim güven, Türkiye'yi getireceğim yer zaten benim geleceğimi hazırlayacak.
Efendim siyasette lider yanılsaması diyebileceğimiz bir gerçeklik evet. var. Liderlerin çevresinde bir halka oluyor. Danışman evet. kadrosu, yönetici evet. kadrosu. ve hani bazen gerçeklikle örtüşmeyen bir yanılsama ortaya evet. çıkabiliyor. Siz CHP'de, kendi çevrenizde geçmiş seçim sonuçlarına baktığınızda yanılsama yaşadığınızı düşünüyor musunuz?
Aday belirleme sürecinde, 2011 seçimlerinde aday belirleme sürecinde belli konularda yanılmış olabiliriz. Yani net bir şey söylemek çok zor bu konuda. Hepimizin zaman zaman düşünceleri tam hayata geçmemiş olabilir. O nedenle özel bir yanılgı, özel bir farklılık, doğrusunu isterseniz yani aklıma gelmiyor böyle bir şey. Çünkü kararların büyük bir kısmını ortak vermeye özen gösteriyoruz. Büyük bir kısmı için ortak çalışıyoruz. Kendi aramızda tartışıyoruz. Diğer partilerin liderleri gibi bir tutumum yok benim. Belki bunu ben hata yapmakta, konuyu tartışarak hata yapmamak gibi bir süreci kendimiz başlatmış oluyoruz diye düşünüyorum. Olabildiğince kendi arasında oturan, konuşan, tartışan ve sonunda karar veren bir süreç. Öyle görüyorum. Yani tek adam, tek lider partisi değil CHP. Bir kurumdur Cumhuriyet Halk Partisi, bir ideolojisi vardır. O nedenle dünyanın en eski köklü 4 partisinden birisidir. Diğer siyasal partiler, liderler gittikten sonra partiler de bittiler. Hani CHP'yi diğer partilerle kıyaslamak veya onlardaki tutum, davranış, sorunlara bakma, çözme gibi düşünce bizde yok. Biz daha farklı bir partiyiz. Düşünen, tartışan, özgürce tartışan bir partiyiz.
Ama CHP'de bir de küsme diye bir şey var. Küsmek, küskünler diye. Şimdi 24. dönem sona eriyor 7 Haziran'da resmen. Milletvekili olamayacak, zaten listede olmayan, yani hali hazırda eski milletvekili olacak ekiple mesela bir yemek, bir vedalaşma. Çünkü kimileri örneğin liste açıklandığında kontenjan bekleyenler özellikle bir hayal kırıklığı yaşadılar. Ne düşünüyorsunuz bu küsme, küstürme ve 24. dönemde nasıl veda edeceksiniz?
Şöyle söyleyeyim. Liderin etrafında özel bir halkanın olması, tek belirleyici olarak liderin ortaya çıkması, 12 Eylül'ün bizim demokrasimize bıraktığı kötü bir mirastır. Bunu aşmak için CHP bu seçimlerde 56 yerde ön seçim yaptı. Dolayısıyla milletvekillerini seçen ben değil, bizim üyelerimiz. Bizim demokrasi çıtamızın yükselmesi açısından bu çok çok önemli. Biz bunu yaptık, hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte bunu daha da yaygınlaştıracağız. Dolayısıyla bu küskünler dediğimiz grubu da azaltmış olacak. Neden? Sonuçta partinin üyeleri birisini seçer veya seçme, sandığa gidiyorsunuz ve siz çalışıyorsunuz. Onlar da sizi takdir ediyorlar veya etmiyorlar. Lider seçtiği zaman bir küskünler ordusu doğal olarak ortaya çıkıyor. O seçildi, ben niye seçilmedim? Benim ne eksiğim var diyordu. Şimdi biz bu tabloyu gördüğümüz için 12 Eylül miras bıraktığı bu alanı daraltmak, lider sultasını mümkün olduğu kadar azaltmak, liderin yetkilerini azaltmak, liderin sadece üretilen düşünceyi geniş kitlelerle paylaşmasına imkan veren bir pozisyona getirmek. Lideri bu pozisyonda düşünüyoruz. Ve dolayısıyla da biz ön seçim yaptığımız 56 ilde hiçbir şikayet gelmedi. Hiçbir küskünlük de olmadı. Çünkü sonuçta sandıktan çıkan herkes saygı gösterdi. Aday adayları da tıpkı seçilmişler gibi sandıktan çıkmayanlar da parti içinde şu anda çalışıyorlar. Eski kırgınlıklar büyük ölçüde yok oldu. Büyük ölçüde. Dediğim gibi bizim bu tutumumuz, yani demokrasiye olan inancımız, üyelerimize olan inancımız ve onların seçimleri bizim açımızdan önemliydi.
Bir veda düşünüyor musunuz 24. döneme? Özel bir hazırlık var mı CHP'de?
Belki tabii bir araya geliriz milletvekili arkadaşlarımızla. Zaman zaman zaten o arkadaşlarımız çalışıyorlar. Listeye girmeyen arkadaşlar ama zaman zaman görev veriyorum. Gidin şu konuyu araştırın diye. Araştırıyorlar, geliyorlar. çalışıyorlar.
Son olarak şunu sorayım. Türkiye siyasetinde hep konuşulur. ABD'den icazet almak gibi.
Evet.
Siz de bir Amerika ziyareti yaptınız. ABD'den icazet almak var mı gerçekten Türkiye siyasetinde? Örneğin sizi ABD ve Avrupa özel olarak destekliyor mu şu anda?
İcazet alma sözcüğü özellikle Amerika'dan genelde iktidar olan partiler için söylenen bir söz. Sağ dünyadan gelen bir söz. Sağ dünyadan gelen partiler için kullanılan bir söz. Bizim kimseden icazet alma gibi bir geleneğimiz de yok, alışkanlığımız da yok. Öyle bir tavrımız, tutumumuz da yok. Öyle bir düşüncemiz de yok. Ama biz bütün dünyayla barışık yaşamak isteriz. Bütün dünyayla sorunsuz, özgüven içinde. Talepler gelirse neyi yapıp neyi yapabileceğimizi gayet açık ve net ifade ederiz. Dolayısıyla karşılıklı güven esasına dayanan, ülkelerin çıkarlarını karşılıklı dengeleyen bir süreci dış politikada yaşatmak isteriz.
İktidarın iddia ettiği gibi Batı iktidara karşı birleşip CHP'yi mi destekliyor şu anda? Öyle bir iddiaları var.
Hayal dünyasında yaşıyorlar. Yani belki benim şu söylemimden yola çıkarak bunu söylemiş olabilirler. Ben şunu söylüyorum. Avrupa Birliği, biz iktidar olduğumuz zaman Avrupa Birliği'nin yeni bir fasıl açmasına gerek kalmadan biz demokrasinin gereklerinin tamamını Türkiye'de yapacağız. Dolayısıyla Avrupa Birliği yok fasıl mı açayım, fasıl mı açmayayım diye bir düşünce içine girmeyecek. Dolayısıyla zor durumda kalan Türkiye değil, zor durumda kalan vaadini yerine getirmeyen Avrupa Birliği olacak. Kardeşim ben bütün standartları yaptım. Bütün standartları hayata geçirdim. Birinci sınıf demokrasi benim ülkemde var. O zaman sen neden beni tam üyeliğe kabul etmiyorsun diye söylen hakkım doğmuş olacak. Belki bunu alıp farklı yorumlayabilirler. Bütün uygar dünya Türkiye'nin geleceğinden, demokrasisinden, otoriterleşmesinden kaygı duyuyor. Ve bu kaygı sadece içeride değil dışarıda da var. Aydınlar üzerindeki baskılar, medya üzerindeki baskılar, iş dünyası üzerindeki baskılar, yargı üzerindeki baskılar, yargının bir anlamda iktidarın arka bahçesi konumuna gelmesi, AKP'nin bir siyasal parti olmanın ötesinde bir devlet partisine dönüşmesi, valisi, kaymakamı, emniyet müdürüyle her istediğini yaptırabilmesi demokrasilerde zaten kaygı duyulacak bir olaydır. Türkiye önemli bir ülke. Uygar dünyanın Türkiye ile ilgili kaygıları paylaşması da son derece doğaldır. Biz hatta uygar dünyayı eleştiriyoruz. Neden Türkiye'deki kaygılar konusunda ya da sorunlar konusunda daha gür sesinizi çıkarmıyorsunuz diye Avrupa Birliği'ne sitem ediyoruz. Diplomatik dilden bunlar anlamıyorlar ki. Yani baktığınız zaman en ağır eleştiriler var ama bunlar o eleştirileri falan bakmıyorlar. Medya bir dönem bütün dünyada en çok hapiste olan gazeteci Türkiye'ydi. Böyle bir tabloyu biz nasıl içimize sindirebiliriz? Diyorlar ki dünya görmesin bunu. Dünya nasıl görmeyecek? Nasıl görmeyecek dünya? Yüzün üstünde gazeteci vardı tutuklu olan.
Çok teşekkürler.